Ayrım 54.
Dayak atmaktan da yemekten de bıkmış olan keçi çobanı hemen Don Quixote'yi bıraktı. O da ayağa kalkıp başını sesin geldiği yöne çevirdi ve birden tövbekarlar gibi beyazlar giymiş çok sayıda adamın bir yamaçtan aşağı inmekte olduklarını gördü. O yıl bulutlar nemlerini topraktan esirgediklerinden yörenin bütün köylerinde ayinler, dualar düzenleniyor, kefaret cezaları çekiliyor, Tanrı'ya merhametini gösterip yağmur yağdırması için yakarılıyordu. İşte bu sebeple yakındaki bir köyün ahalisi vadinin bir yamacındaki kutsal keşiş kulübesine ayine geliyorlardı. Tövbekarların tuhaf giysilerini gören Don Quixote, kim bilir kaç kere gördüğü bu kıyafetleri hatırlamayıp, bunu serüvene dair bir şey sandı ve bir gezgin şövalye olarak bu serüvene atılmanın sadece kendisine düştüğüne kanaat getirdi. Adamların matem örtülerine sarılmış halde taşıdıkları tasviri, o alçak küstah haydutların zorla kaçırdıkları soylu bir hanımefendi zannetmesi de bu kanaatini pekiştirdi. Bunları düşünür düşünmez de otlamakta olan Rosinante'ye uçarcasına yetişip eğerine takılı gemi ve kalkanı aldı. Çabucak gem vurdu ve Sancho'dan kılıcını isteyip Rosinante'nin üstüne binerek kalkanını kavradı. Hazır bulunanların hepsine yüksek sesle dedi ki, "Şimdi cesur beyefendiler, bu dünyada gezgin şövalyelik tarikatına bağlı şövalyelerin varlığının ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. İşte şimdi şu esir götürülen zavallı hanımefendinin kurtarılmasıyla gezgin şövalyelerin takdir edilmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu anlayacaksınız." Bunları söyleyip mahmuzları olmadığından topuklarıyla Rosinante'yi dürttü ve dört nala tövbekarlarla çarpışmaya gitti. Zaten bu gerçek öykünün hiçbir yerinde Rosinante'nin eşkin gittiğine rastlanmamıştır. Rahip, heyet üyesi ve berber Don Quixote'yi tutmaya çalıştılarsa da beceremediler. Sancho'nun haykırışları da onu durduramadı. "Nereye gidiyorsunuz Senyor Don Quixote?" diyordu Sancho. "Kalbinize hangi şeytan girdi de Katolik dinimize karşı gelmeye kışkırttı sizi? Baksanıza yüce tanrım, bunlar ayine giden tövbekarlar. O kaidenin üstünde taşıdıkları hanım da lekesiz Meryem anamızın kutsal tasviri. Ne yapacağınıza dikkat edin efendim. Bakın bu sefer hata yapıyorsunuz." Sancho boşuna uğraşıyordu. Çünkü efendisi çarşaflılara yetişip mateme gömülmüş hanımefendiyi kurtarmayı kafasına koyduğundan tek kelime bile işitmedi. İşitseydi bile kral emretse dahi geri dönmezdi. Ayin alayına yetişince zaten biraz yavaşlamak isteyen Rosinante'yi durdurdu ve sert boğuk bir sesle dedi ki, "Ey siz belki iyi niyetli olmadığınız için yüzlerinizi örtenler! Size söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin." İlk duranlar tasviri taşıyanlar oldu. İlahileri okuyan dört rahipten biri, Don Quixote'nin tuhaf görüntüsüne, Rosinante'nin sıskalığına ve Don Quixote'de fark ettiği diğer gülünçlüklere bakıp şöyle cevap verdi. "Saygıdeğer kardeşim, bize bir şey söylemek istiyorsanız çabuk söyleyin. Çünkü bu kardeşlerimiz kendilerini kırbaçlayarak yürüyorlar. İki kelimeyle söylenecek kadar kısa olmayan bir şeyi dinleyip oyalanamayız." "Tek kelimeyle söyleyeceğim," dedi Don Quixote. "O da şu: derhal şu anda bu güzel hanımefendiyi serbest bırakın. Gözyaşları ve hazin görünüşü onu zorla götürdüğünüzü ve kendisine korkunç bir kötülük yaptığınızı açıkça belli ediyor. Ben bu dünyaya bu tür kötülüklerle savaşmak için geldim. Ona hakkı olan hürriyetini iade etmeden tek adım ilerlemenize izin vermeyeceğim." Bu sözleri duyanların hepsi Don Quixote'nin deli olduğuna kanaat getirip kahkahalarla gülmeye başladılar. Bu gülmeler Don Quixote'nin öfkesini körükledi ve tek kelime söylemeden kılıcını çekip tasvirin taşındığı kaideye saldırdı. Taşıyanlardan biri yükü arkadaşlarına bırakıp dinlenirken kaideyi dayadıkları çatal sopayla Don Quixote'nin önünü kesti. Don Quixote bir kılıç darbesiyle sopayı ortadan bölünce, elinde kalan üçüncü parçayla Don Quixote'nin kılıcı tutan tarafındaki omuzuna öyle bir vurdu ki, kalkanı bu köylü kuvvetine engelleyemedi ve zavallı Don Quixote perişan bir halde yere serildi. Soluk soluğa efendisini takip eden Sancho Panza düştüğünü görünce bağırarak sopalı adama seslendi, vurmamasını, onun zavallı büyülenmiş bir şövalye olduğunu, ömrü boyunca kimseye kötülük etmediğini söyledi. Ama köylüyü durduran Sancho'nun bağırışları değil, Don Quixote'de el ayak kıpırdamadığını fark etmesi oldu. Onu öldürdüğünü sanıp aceleyle eteklerini beline topladı ve geyik gibi kıra doğru kaçtı. Bu arada Don Quixote'nin kafilesindekilerin hepsi onun olduğu yere geldiler. Ama onların koşarak geldiğini ve yanlarında kundaklı yaylarıyla kollukları gören ayin alayındakiler, kötü bir şey olmasından korkarak tasvirin etrafına toplandılar. Külahlarını kaldırıp kırbaçlarını kavradılar. Rahipler şamdanlarını hazırladılar ve kendilerini savunmaya, hatta mümkün olursa saldırganlara saldırmaya kararlı bir şekilde saldırıyı beklemeye koyuldular. Ama talih umulandan daha iyi bir şekilde sonuçlandırdı işi. Çünkü Sancho efendisinin öldüğünü zannedip üzerine kapanarak dünyanın hem en acıklı hem en gülünç atını tutturmaktan başka bir şey yapmadı. Bizim rahibi ayin alayından bir başka rahip tanıdı ve böylece iki tarafında içine düşen korku ortadan kalktı. Bizim rahip ötekine 2-3 cümleyle Don Quixote'nin kim olduğunu anlattı ve hem o hem de bütün tövbekarlar alayı zavallı şövalye öldü mü diye bakmaya gittiler. Sancho Panza'nın gözlerinde yaşlarla şöyle konuştuğunu duydular. Ah şövalyelerin hası! Değerli hayatının çizgisi bir tek sopa darbesiyle kesildi. Ey soyunun şanı, bütün La Mancha'nın hatta dünyanın şeref ve övünç kaynağı. Sen bu dünyadan eksik olunca dünya kötülüklerinin cezasını çekmekten korkmayan namussuzlarla dolup taşacak. Ah cömertliği İskenderlere taş çıkartan şövalye! Sadece 8 ay hizmet karşılığında bana denizlerin en güzel ceziresini vermiştin. Ey kibirlilere karşı alçak gönüllü, alçak gönüllülere karşı kibirli, tehlikeye gözü kapalı atılan, saldırılara karşı koyan, sebepsiz yere aşık, iyilerin taklitçisi, kötülerin kırbacı, hainlerin düşmanı, tek kelimeyle gezgin şövalye. Don Quixote, Sancho'nun yakınmalarıyla, inlemeleriyle kendine geldi ve ilk söylediği şu oldu. Tatlılar tatlısı Dulcinea, sizden ayrı yaşayan, bundan çok daha büyük işkencelere katlanır. Sancho dostum, bana yardım et de büyülü arabaya bineyim. Rosinante'nin eyerini işgal edecek durumda değilim, omzum paramparça oldu. Seve seve yardım ederim size sevgili efendim diye cevap verdi Sancho. İyiliğinizi isteyen bu beylerle birlikte köyümüze dönelim. Sonra oradan bize daha fazla fayda ve şöhret kazandıracak bir sefere çıkarız. Güzel konuştun Sancho dedi Don Quixote. Yıldızların şu andaki kötü etkisinin geçmesini beklemek yerinde olur. Katedral heyeti üyesi rahip ve berber dediğini yapmasının çok iyi olacağını söylediler ve böylece Sancho'nun saflığı da çok hoşlarına giderek Don Quixote'yi eskisi gibi arabaya bindirdiler. Ayin alayı tekrar nizama girdi ve yoluna devam etti. Keçi çobanı herkesle vedalaştı. Kolluklar daha fazla devam etmek istemeyince rahip ücretlerini ödedi. Heyet üyesi Don Quixote'nin durumunu, deliliğinin geçip geçmediğini kendisine haber vermesini rahipten rica edip yoluna devam etmek için izin istedi. Sonunda herkes ayrılıp gitti. Rahip, berber, Don Quixote, Panza ve bütün bu olanları efendisi kadar sabırla karşılayan zavallı Rosinante yalnız kaldılar. Arabacı öküzleri arabaya koşup Don Quixote'yi bir saman yığınının üstüne yerleştirdi. her zamanki ağırlığıyla rahibin söylediği yolda ilerledi ve 6 günün sonunda Don Quixote'nin köyüne vardılar. Köye gün ortasında girdiler. Günlerden pazardı ve bütün köy halkı meydandaydı. İşte Don Quixote'nin arabası bu meydanın ortasından geçti. Herkes arabada ne var diye bakmaya koştu. Hemşerilerini tanıyınca hepsi şaşırdılar. Bir oğlan çocuğu koşup kahya kadına ve yeğenine, birinin dayısının, ötekinin efendisinin, zayıf ve sapsarı bir halde, öküz arabasında, saman yığınının üzerinde yatar vaziyette geldiğini haber verdi. Zavallı iki kadının çığlıkları, dövünmeleri, lanet olası şövalyelik kitaplarına bir kez daha yağdırdıkları lanetler yürekler acısıydı. Bütün bunlar Don Quixote evin kapısından girdiğinde baştan tekrarlandı. Don Quixote'nin döndüğü haberi üzerine Sancho Panza'nın karısı çıkıp geldi. Kocasının silahtarlık yapmak üzere onunla gittiğini biliyordu. Sancho'yu görür görmez her şeyden önce eşeğin iyi olup olmadığını sordu. Sancho efendisinden daha iyi olduğu cevabını verdi. "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi kadın. "Bana bu günleri de gösterdi. Şimdi anlat bakalım arkadaşım, silahtarlıkta ne kazandın? Bana bir elbise getirdin mi? Çocuklarına pabuç getirdin mi?" "Hiç öyle şeyler getirmedim karıcığım," dedi Sancho. "Ama daha önemli, daha değerli şeyler getirdim." "Buna çok memnun oldum," dedi karısı. "Şu daha önemli, daha değerli şeyleri göster bakalım arkadaşım. Göreyim de senin olmadığın bunca zamandır kederli, mutsuz olan gönlüm şenlensin." "Evde gösteririm karıcığım," dedi Panza. "Şimdilik bu kadarıyla yetin. Tanrı'nın yardımıyla bir dağ seferi serüven aramaya yola düştüğümüzde kısa bir sürede beni ya bir kont ya da bir cezirenin valisi olarak bulacaksın karşında. Hem de öyle entipüften bir cezire değil, en alasından." "Tanrı yardım etsin de kocacığım, çok ihtiyacımız olduğu malum. Yalnız şu cezire nedir anlamadım." "Eşek hoşaftan ne anlar," dedi Sancho. "Zamanı gelince göreceksin karıcığım. Bütün vasalların sana hanımefendi deyince şaşacaksın." "Ne bu hanımefendi, cezire, vasal lafları Sancho," dedi Juana Panza. Sancho'nun karısının adı buydu. Ama akraba oldukları için değil, La Mancha'da kadınların kocalarının soyadını almaları adet olduğundan. "Bütün bunları hemen öğrenmek için acele etme Juana. Sana doğruyu söylediğimi bil yeter, ağzını da açma. Sana bir tek şey söyleyeceğim bu arada. Şerefli bir adam için yeryüzünde serüven arayan bir gezgin şövalyenin silahtarı olmaktan daha zevkli bir şey yok. Evet, rastlanılan serüvenlerin çoğu tam insanın istediği gibi sonuçlanmıyor. 100 maceranın 99'u kötü, bozuk çıkıyor. Bunu tecrübeden biliyorum. Kiminde 6 okka edildim, kiminde sopa yedim. Ama her şeye rağmen dağları aşarak, ormanları tarayarak, kayalara tırmanarak, şatoları ziyaret ederek, tek metelik bile vermeden, keyfince hanlarda kalarak serüven aramak güzel bir şey." Sancho Panza ile karısı Juana Panza arasında bütün bu konuşmalar geçerken, kahya kadınla yeğeni Don Quixote'yi karşıladılar, soydular, eski yatağına yatırdılar. Don Quixote onlara kaymış gözleriyle bakıyor, nerede olduğunu anlayamıyordu. Rahip dayısına çok iyi bakmasını ve tekrar kaçmasın diye tetikte olmalarını yeğene tembih etti. Onu eve getirmek için neler çektiklerini anlattı. Bunun üzerine iki kadın tekrar çığlığı bastılar. Tekrar şövalye kitaplarına lanetler yağdırdılar. Bütün bu yalan ve zırvaları yazanları cehennemin dibine batırsın diye Tanrı'ya dua ettiler. Sonra da birinin efendisinin, ötekinin dayısının biraz iyileşir iyileşmez tekrar kaçacağı korkusuna kapıldılar. Korktukları da başlarına geldi. Ne var ki bu hikayenin yazarı merakla, gayretle Don Quixote'nin 3. seferinde yaptıklarını aradığı halde özgün kaynaklarda onlara ilişkin bilgi bulamadı. Şöhretin La Mancha'lı hafızalara yerleştirdiği tek şey Don Quixote'nin evinden 3. ayrılışında Zaragoza'ya gittiği, o şehirde yapılan bir takım yarışmalara katıldığı ve başından cesaretine, zekasına yakışır şeyler geçtiği. Sonuna dair bir bilgi bulamadı. Talih karşısına yaşlı bir hekimi çıkarmasaydı bir şey bulup öğreneceği de yoktu. Bu yaşlı doktorun söylediğine göre yenilenmekte olan eski bir tapınağın yıkıntıları arasında bulduğu kurşundan bir kutusu vardı. Bu kutunun içinde gotik harflerle ancak İspanyol dilinde yazılmış şiirlerin olduğu parşömenler bulunmuştu. Don Quixote'nin birçok kahramanlığını, Dulcinea del Toboso'nun güzelliğini, Rosinante'nin görünüşünü, Sancho Panza'nın sadakatini ve hatta Don Quixote'nin mezarını anlatıyorlardı. Çeşitli mezar taşı yazıları, hayatına ve alışkanlıklarına dair metiyeler de yer almaktaydı. Bunların okunup anlaşılabilenlerini bu değişik hiç görülmemiş hikayenin güvenilir yazarı ileride aktarmıştır. Yazar hikayenin okurlarından hikayeyi yayınlayabilmek için La Mancha'nın bütün arşivlerini arayıp taramanın muazzam zahmetine karşılık bir tek şey rica ediyor. O da bütün dünyada geçerli olan şövalye kitaplarına akıllı kişilerin gösterdiği inancı bu hikayeye göstermeleri. Kendisi o zaman zahmetinin karşılığını bulmuş olacak, bu hevesle bunun kadar gerçek olmasalar da hiç değilse aynı derecede ilginç ve eğlenceli başka hikayeler bulup yayınlayacaktır. Kurşun kutudan çıkan parşömenlerin üzerinde yazılı ilk kelimeler şunlardı. La Mancha kasabası Argamasilla'nın akademisyenlerinden La Manchalı yiğit Don Quixote'nin hayatı ve ölümü üzerine. Argamasilla akademisyeni Manicongo'dan Don Quixote'nin mezarına. Kitabe. Mezbeleye çeviren La Mancha'yı, Giritli Yasion'u geride bırakan kas kafa, kayıtsız olması gereken yerde çok defa, lüzumundan fazla çalıştıran kafayı, cesaretiyle uzatan yolları, vasıl olan ta Çin'den Gaeta'ya, şiirler kazıyan tunç levhaya, veren en acıklı, en akıllı ilhamları, gölgede bırakan Amadisleri, yetişen çabucak Galaorlara, aşkından cesaretinden destek alıp da susturan Belianisleri, gezgin dolaşan atlayıp Rosinante'nin sırtına, yatıyor şimdi bu soğuk taşın altında. Argamasilla akademisyeni Yardakçı'dan. Dulcinea del Toboso'ya övgü. Sone. Şu gördüğünüz çevik kadın, ablak yüzlü, dik göğüslü, Büyük Quixote'nin aşkıyla ünlü, El Toboso kraliçesi Dulcinea bu kadın. Dolaştı etrafını yüce kara dağların, Büyük Quixote onun uğruna bitkin düştü, hatta Aranjuez düzlüklerine yürüdü, gezdi topraklarını ünlü Montiel ovasının. Rosinante'nin suçu, La Manchalı bu hanımın kara bahtı, kara bahtı bu yenilmez gezgin şövalyenin. Biri hayatının baharında öldü, kayboldu, diğeri aşktan, gazaptan, yalandan kaçamadı ama adı mermerlere yazıldı bu şövalyenin. Argamasilla'nın en zeki akademisyeni Kaprisli'den La Manchalı Don Quixote'nin atı Rosinante'ye övgü. Sone. Dalgalandırır sancağını kızgın La Manchalı muhteşem kuvvetiyle, Mars kanlı topuklarıyla çiğnemişti vaktiyle, üstünde oturduğu elmaslı muhteşem tahtını. Asar zırhını, keskin kılıcını, meşhurdu parçalaması kesip biçmesiyle. Yeni kahramanlıklar, yeni şövalye. Bekliyor sanatın yeni bir uslup yaratmasını. Galya nasıl Amadis'iyle övünüyorsa, nasıl binlerce zafer kazandırdıysa Yunanistan'a, onun cesur torunları, nasıl yayılıyorsa ünü, bugün Bellona'nın tacı Quixote'nin başında ve onun sayesinde bugün La Mancha, Yunanistan'dan, Galya'dan daha ünlü. Şanı unutulmasın asla, Rosinante bile cesurlukta, Briadoro ve Bayardo'yu geçmiştir çünkü. Argamasilla akademisyeni alaycıdan Sancho Panza'ya. Sone. Sancho Panza huzurlarınızda. Küçük vücut, büyük cesaret, tuhaf mucize. Hiç şüpheniz olmasın, yemin ederim ki size, dünyanın en saf, en dürüst silahları karşınızda. Kont olacaktı, kaçırdı o fırsatı da. Çünkü yolu çıkmadı hiçbir zaman düze. Katlandı haksızlıklara, terbiyesizliklere. Bir eşeği bile affetmekten aciz bu miskin çağda. Özür dilerim ama eşeğe binerdi. Takip ederdi uysal at Rosinante ve efendisini. Kendisi de uysal olan bu sadık silahtar. Ah, insanların boş boş ümitleri. Nasıl durmadan huzur vaat eder, çağırır seni. Sonra da hayal olur gider, elinden kaçar. Argamasilla akademisyeni cinden Don Quixote'nin mezarına. Kitabe. Burada yatıyor o perişan, o sefil, o gezgin şövalye, Rosinante'nin sırtında gezen patikaları. Yanında yatan Sancho Panza, o gıcık, o en vefalısı, gelmiş geçmiş bütün silahtarların. Argamasilla akademisyeni Tiktak'tan Dulcinea del Toboso'nun mezarına. Kitabe. Burada Dulcinea yatıyor, iyiydi, balık etiydi eskiden ama eritti bitirdi onu korkunç ve çirkin bir ölüm. O bir küçük hanımefendiydi, geliyordu soylu bir aileden, yakınca büyük Quixote'nin ateşini, köyü iftar etti onunla. Okunabilen şiirler bunlardı. Geri kalanlar yazıları silindiğinden incelenip yorumlanmak üzere bir akademisyene teslim edildi. Gecelerce uykusuz kalarak büyük zahmetlerle bu işi başardığı ve yayınlamaya niyetli olduğu öğrenildi. Böylece Don Quixote'nin üçüncü seferi içinde umut doğmuş oldu. Forsi altro cantera con miglior plectio. Dipnot. Daha iyi söyler belki başkası daha iyi bir mızrapla. Kitabın sonu. 11 Eylül 2006. Sayfa 439.